Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta konumuz algoritmokrasi. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi size tekrar hatırlatmak isterim. Bize Twitter ve Facebook'tan, Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün size sosyal medya mecralarının, dijital platformların ve bunun gibi diğer bütün dijital sistemlerin bizi içine aldığı yankı odalarından bahsedeceğiz. Nasıl oluyor da sosyal medyada bu kadar vakit geçiriyoruz ve nasıl oluyor da bunu bedavaya yapabiliyoruz? Bildiğiniz gibi klasik bir söz var. Bir yerde ürün ücretsizse aslında orada ürün sizsinizdir. İşte bugün bu konuyu konuşacağız ve algoritmokrasi üzerine sizinle bildiklerimi paylaşmaya çalışacağım. Şimdi şuna bakarsanız, sokağa çıktığınızda herkesle bu kadar iyi anlaşamazsınız ama nasıl oluyor da sosyal medyada sizi rahatsız edecek şeylerle sıklıkla karşılaşmıyorsunuz? Sokağa çıktığınızda hoşunuza gitmeyen birçok şey görebilirsiniz. Belki kaldırımın üzerindeki bir çöplük, bir pislik ya da yolda giden arabanın içinde görmek istemediğiniz bir tanıdığınızı görebilirsiniz. Ya da görmek istemediğiniz bir takımın bayrağını görebilirsiniz. Bunun gibi yani hoşunuza gitmeyen şeylerle karşılaşabilirsiniz. Fakat sosyal medya mecraları olabildiğince size sizin hoşunuza gidecek ve size sizin fikrinizi tekrar perçinleyecek ve herkesin sizin gibi düşündüğünü gösterecek şeyler gösteriyor. İşte sosyal medyanın bu özelliğine biz yankı odası adını veriyoruz. Peki sosyal medya mecraları hepsi birer ticarethane mi? Verilerimiz bence en kıymetli varlıklarımızın başında geliyor dünyada. Verilerimiz altın kadar kıymetli mi? Peki algoritmokrasi nedir? Algoritma sistemi nasıl işliyor? Teknolojinin karanlık bir yüzüne daha yakından bakacağımız dijital dünya başladı. Önce size algoritma nedir? İsterseniz bunu açıklayarak başlayayım. Bir sorunu çözmek ya da belirli bir amaca ulaşabilmek için tasarlanan her türlü yola algoritma denir. Tabii ki algoritma denilince her zaman aklımıza dijital sistemler geliyor ama bu her zaman böyle değil. Bir sistemi yapmak için önümüze gelen her şey aslında bize algoritmayı planlar. Mesela koronavirüs döneminde de birçok çağrı merkezi, birçok hastane fiziki hayatta yani dijital olmayan ortamlarda da algoritmayı kullandı. Koronavirüsün bir algoritması vardı. Hasta size geldi. Ne yapıyorsunuz? Hemen test yapıyorsunuz. Test pozitif çıkarsa tedavi alın ya da işte evine gönderin. Negatif çıkarsa işte bilinçlendirdikten sonra evine gönderin gibi. Yani böyle olursa ne olur? Şöyle olursa ne olur? Bunun gibi peki şöyle olduktan sonra şöyle olursa ne olur? En başa döner gibi. Bunun gibi bütün ileti sistemlerinin adı aslında algoritmadır. Yani sadece bizim arama motorlarında ya da bir PlayStation oyunu oynarken gördüğümüz şey değil ya da başka bir oyun algılamasındaki kullanılan şey değil. Algoritma aslında bizim her türlü hayatın içerisinde yer alan görevler silsilesi olarak kullandığımız bir sistemdir diyebiliriz. Günlük hayatımızda bir işi yaparken sorunları daha kolay çözmek için bütün hareketlerimizi tek tek planlarız değil mi? İşte dijital dünyada da bu planlarımızı tamamen algoritmaların üzerine kuruyoruz aslında. Algoritma dediğimiz kavram bir işlemin başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar hangi aşamalardan geçeceğini bize kademeler halinde tanımlar. Önce çözülecek problemin iyice anlaşılması gerekir ve sonrasında olabildiğince en az kademe ile en kısa sürede sorunun çözümüne giden yol belirlenir. Bugün neredeyse kullandığımız tüm teknolojik cihazlar algoritma sayesinde isteklerimize karşılık veriyor. Mesela bilgisayarda oyun oynarken, cep telefonumuzu ya da tabletimizi kullanırken arama motorunda arama yaparken, sosyal medya hesabımızda bir arama yaparken ya da oradaki paylaşımlara bakarken, bunlar bile, o paylaşımların sıralaması bile aslında algoritma tarafından önümüze getiriliyor. Hatta hangi paylaşımı görmeliyiz, hangisini görmemeliyiz? Neden? Çünkü hoşumuza gitmeyen bir paylaşım görürsek o sosyal medya mecrasından çıkarız ve artık o sosyal medya mecrası bize reklam gösteremediği için para kazanamaz. İşte sosyal medya mecraları birer döviz bürosu gibi çalışır ve bizim dikkatimizi reklam verenlere satar aslında. Ve buradaki aradaki aracı kurum da işte sosyal medya mecralarıdır. Algoritma aslında her gün bize seni senin kadar iyi tanımaya çalışıyorum ve isteklerine karşılık veriyorum diyor. Şimdi bu algoritmalar tabii ki herkesin çok işine yarasa da bana çok korku verici geliyor. Mesela bir arama motorunda arama yaparken bu arama motoru sizi çok iyi tanıdığı için size ne görmek istiyorsanız, hangi niyetle arama yaptıysanız o sonucu gösteriyor. Kişiye özel. Evet. Algoritmaların en önemli özelliklerinden bir tanesi zaten verilere göre bizim kullandığımız teknolojileri kişiselleştirebilmeleridir. Peki beni tanıyan ve benim isteklerime göre sonuçlar veren algoritmalar benim tercih hakkımı elimden mi alıyor? Benim seçme hakkımı algoritmalar elimden mi alıyor? İşte algoritmokrasi kelimesi tam olarak burada devreye giriyor. Algoritmanın nasıl işlediğini basit bir örnekle size anlatmaya çalışacağım şimdi. Mesela size çay demlemenin algoritmasını anlatabilirim. Algoritma sıralamamız şöyle. 1. Başla. 2. Demlik, çay ve suyu dolaptan çıkar. 3. Demliğin altına suyu koy. 4. Demliği ocağa koy. 5. Ocağın altını yak. 6. Su kaynayana kadar bekle. 7. Su kaynayınca üst tarafa doldur. 8. Alt kısma yeterli miktarda su doldur ve bitir. Evet, işte çay yapmanın algoritması böyle bir şey. Yani baştan sona yapılacak her görev tanımlı ve hepsi en baştan yapılıyor. Ve bu şekilde çay demleniyor. İşte tüm teknoloji devlerinin kullandığı ve dünyaya yön veren algoritmalar bu şekilde çalışıyor. Peki algoritmayı kim buldu bunu biliyor musunuz? Teknoloji şirketlerinin kullandığı ve bugün en önemli konuların başına gelen algoritma. Algoritmayı bulan kişinin adı matematik, coğrafya ve astronomi uzmanı Harezmi'dir arkadaşlar. Evet, Harezmi cebir ve denklem hesabı üzerine özet kitabı içinde kullandığı bu kavram ile aslında ilk algoritmaları yazdı. Tabii ki algoritmaya Harezmi'nin adı vermiş. Peki neden böyle yapılmış? Çünkü Harezmi'nin adını iyi şekilde telaffuz edemedikleri için onu algoritma olarak çevirmişler. Harezmi ile ilgili detaylı bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok önemli, dünya çapında çok önemli bir bilim insanı. Arama motorlarında arama yaptığınızda çıkan sonuçları algoritma belirliyor ve o an aradığımız şeyi ilk sıralarda gösterebilen algoritmalar diğerlerine göre çok daha başarılı oluyor. Mesela müzik dinlediğiniz uygulamalar, sizin dinlediğiniz müzikleri tanıyarak sizi daha iyi tanıyan ve size daha iyi öneriler sunan uygulamalar her zaman daha çok indiriliyor ve daha çok para kazanıyor. İşte siz ne istiyorsanız size o an onu sunabilen şeyler, onu sunabilen algoritmalar her zaman en başarılı, en önde geliyorlar. Bugün arama motoru dediğimizde aklımıza çok az sayıda site geliyor aslında. Aslında binlerce arama motoru var fakat algoritmalar birbirleriyle yarışıyor ve algoritması en iyi olanlar en çok kullanılıyor. Ya da film ya da video izlediğimiz siteler var. Bazıları ücretsiz ve bazılarına da bu video platformlarına aylık bir ücret karşılığında abone oluyoruz. izlediğimiz filmlere göre, yani bizim daha önce istediğimiz filmlere göre bize yeni filmler öneriyorlar. Hepimize özel. Ve amaçları bizi sitelerinde daha fazla tutmak. Dünyanın en önemli film platformlarından bir tanesinin CEO'su geçen açıklama yapmış. Diyor ki bizim en büyük rakibimiz uyku. Çünkü insanlar bizim bu mecramızı, platformumuzu sadece uyumak için kapatıyorlar diyor. Evet, yanlış duymadınız. İnsanlar bu dijital film platformlarını eğer çok bağlanırlarsa sadece uyumak için kapatıyorlar. Aslında bu algoritmaların bize verdiği bir nevi bir bağımlılık. İlginç bir durum aslında ama gerçekten korku verici. Tabii ki filmde oynayan ama az görünen bir oyuncu var diyelim. Biz onu daha önce 3 filmini izlediysek, yeni filmini izlememiz için de o kişi başrolde olmasa bile bize o kişinin fotoğrafını gösteriyorlar. Ya da biz yeşil renkli afişlere daha çok tıklıyorsak o filmin afişini izlememiz için yeşil renge boyuyorlar ve biz o filme bir şekilde tıklıyoruz. Ve dediğim gibi bizim verilerimizi, seçimlerimizi değiştirmek için kullanıyorlar. Sosyal medya şirketleri bize sundukları içerikler ile dikkatimizi satın alırlar ve reklam verenlere satarlar. Ya da bizden bir miktar para isterler ve size reklam göstermeyeceğiz derler. Aslında iki seçenekte de kaybeden tamamen kullanıcılar. En kıymetli şeyimizi veriyoruz, dikkatimizi. Sosyal medya uygulamaları kullanırken mecra bizim kimi ve neyi görmemizi istiyorsa biz sadece onu görüyoruz. Ve bu durum aslında bizim seçim şansımızı elimizden alıyor. Yıllardır takip ettiğimiz kişiler var. Onların paylaşımlarını çok az görüyoruz. Ama bizi mecrada tutacak ve bize hiçbir şey katmayacak paylaşımlar, bağımlılık temelli paylaşımları daha fazla görebiliyoruz. İşte bu yüzden aslında sosyal medya mecraları birer örümcek ağı gibi çalışıyorlar. Örümcekler avlayacakları sineklere göre ağ üretirler ve o ağ öyle bir koku yayar ki sinek o ağa gelir ve örümcek o sineğe özel öyle bir ağ örer ki sinek oradan çıkamaz. Sineğin tam boyuna göre örer ve sinek oraya takılır ve örümcek de onu parçalar. İşte sosyal medya mecralarının da bugün yaptığı şey tam olarak bence bu. Bir örümcek gibi ağa düşürmek ve avlamak.
Dijital Dünya devam ediyor.
Şimdi şöyle düşünün. Uzun zamandır arkadaş olduğunuz ya da karşılıklı takipleştiğiniz kişileri göremiyorsunuz. Ama arkadaşsınız ve biliyorsunuz onları ama bir süre sonra unutuyorsunuz ve tesadüfen hesaplarınıza girdiğinizde bir bakıyorsunuz ki o kişileri aslında uzun zamandır bol bol paylaşım yapmışlar. Fakat sosyal medya mecrası size göstermemiş. İşte yine bunun sebebi de algoritmalardır. Algoritmalar siz neyi görmek istiyorsanız ya da neyi görmeliyseniz size onu gösteriyorlar. Bunun sebebi basit aslında. Sizin o kişiden sıkılacağınızı ve mecradan çıkacağınızı düşünüyorlar. Çünkü mecradan çıkarsanız daha fazla veri vermezsiniz ve daha fazla reklam izlemezsiniz ve mecra kan kaybeder. Bunun bütün amacı aslında tamamen bu. Tabii ki sosyal medyada işe yarar bir bilgi aramak ve bu yüzden her anımızı orada harcamak pek de iyi bir fikir değil. Çünkü sosyal medyada gerçekten işe yarar bir bilgi bulmak, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Çünkü bir araştırma enstitüsünün yaptığı araştırmaya göre 2018 yılında diyordu ki 2022 yılına geldiğimizde internette doğru bilgiden çok yalan bilgi olacak ve tam olarak bu döneme gelmiş durumdayız. Yalan bilgi çağı. Post-truth çağındayız. Bu sebeple internette gördüğünüz her şeye inanmamanız, sorgulamanız, gerekirse de algoritmaları sorgulamanız gerekiyor. İşte burada devreye aslında algoritma şeffaflığı kavramı ön plana çıkıyor. Mesela birisi sizi aradığı zaman diyorsunuz ki artık bilinçli bir tüketici olarak benim numaramı nereden buldun diye sorabiliyorsunuz karşıya. Ya da diyorsunuz ki yaptığın kişisel verileri koruma kanununa aykırı benim numaramı alarak nasıl beni izinsiz şekilde arayabilirsiniz? Ben nerede bir onan formu doldurdum ki beni böyle arayabiliyorsun diye kızıyorsunuz. İşte burada bir artık bilinç meydana geldi. Peki hiç şunu diyor musunuz? Bir sosyal medya mecrası neden bana bunu gösterdi? Ben neden bunu gördüm? Bunu diyemiyorsunuz. İşte burada devreye aslında algoritmistler giriyor. Algoritmistlik. Böyle bir kavram var. Böyle bir meslek olacak. Aslında bugün var ama çok daha ön plana çıkacak. Algoritmaları sorgulayan ve algoritmaların etik ve hukuki açıdan doğru davranıp davranmadıklarını sorgulayan algoritmistler aslında geleceğin internet hakimleri diyebiliriz yani. Ya da internet kadıları diyebiliriz. Buradaki şey ya da internet arabulucuları diyebiliriz buna. Yani internetin içindeki algoritmaları sorgulayan ve insanlara neyi neden gösterdiğini sorgulayan bir sistem, algoritmistler. Neden önemli peki? Çünkü mesela birçok sosyal medya mecrasına girdiğiniz zaman telefonu elinizden bırakamayabiliyorsunuz ve bir türlü çıkamıyorsunuz işin içine. Çünkü sizin verilerinizi toplayarak siz ne görmek istiyorsanız siz onu gösteriyor ve işin içinden çıkamıyorsunuz. Yeni gönderi, yeni gönderi, yeni gönderi. Bir türlü o telefonu bırakıp da hayata dönemiyorsunuz. Zaten şöyle bir durum var. Yeni nesilde artık ne kadar çalıştığınız değil, ne kadar odaklanabildiğiniz çok önemli. Odaklanmak çok çok önemli. Başka bir durum, algoritmaların siyasal iletişim ve seçmenler üzerine etkisi. Birçok ülkede yapılan seçimlerde ya da referandumlarda algoritmalar kullanılarak ve kişilerin verileri kullanılarak seçimleri etki edildiği tartışılıyor. Bununla ilgili belgeseller çekiliyor ve sosyal medya yöneticileri, bu mecraların yöneticileri de bazı yerlerde yargılanıyor. Bununla ilgili soruşturmalar devam ediyor ve algoritmaların ve büyük verinin siyasal iletişim ve seçmen üzerindeki etkisi aslında bunun çok büyük olduğu düşünülüyor. Yine e-ticaret siteleri ve arama motorları ilgilendiğimiz ürünlerle ilgili bize tavsiyelerde bulunuyorlar ve neyi sevdiğimizi, neye karşı koyamayacağımızı ya da neden nefret ettiğimizi bile bizden iyi biliyorlar. Mesela örnek vermek gerekirse marketlere bakarsanız tam kasalarda bekleme yerlerinde bel altı yerlerde hatta bacak hizasının altı yerlerde şekerleri ve çikolataları görürsünüz. Aslında bu bir pazarlama taktiğidir. Neden? Kasada sıra beklerken o an çocuğunuz bir şey isteyecek ve onu da kasaya koyacaksınız. Aslında bunun bütün dünyadaki pazarlama stratejisi tam olarak budur. Yani o an çocuk bir şey isteyecek ve siz karşı koyamayacaksınız. İşte aynısını aslında algoritmalar da yapıyor. Size öyle bir an, öyle bir şey gösteriyor ki siz kesinlikle buna karşı koyamayacaksınız. Çünkü karşı koyamayacağınızı biliyorlar ve size öyle tavsiyeler veriyorlar ki artık sizi algoritmalar yönlendiriyorlar. İşte buna seçim mimarisi adı veriliyor. Şimdi mesela bir web sitesine giriyorsunuz ve diyor ki orada bu ürüne sizinle beraber daha 20 kişi daha bakıyor. Ya da bu otel odasına şu an 5 kişi daha bakıyor ve son 2 oda kaldı. İşte bu baskılar aslında algoritmaların size karşı yaptığı baskılar. Çünkü diyor ki bu kişi burada 5 kişi sıradaysa ve 2 oda kaldıysa bunu hiç düşünmeden satın alır. İşte algoritmalar tam olarak böyle çalışıyor. Yan yana iki restoran düşünün ve her şeyleri aynı. Birinin önünde sıra var, diğeri ise bomboş. Size soruyorum hangisini tercih edersiniz? İnsanlar genellikle büyük bir çoğunluğu önünde sıra olan tercih ediyorlar. Sebebi basit. Diyorlar ki burada hiçbir müşteri yoksa burası iyi değildir. Bu kadar basit. İşte bunun adı sosyal kanıt etkisidir. İşte sosyal medya mecraları da aslında bizi sosyal kanıt etkisiyle etki altına almayı başarıyor. Mesela bir mesajlaşma uygulaması var. geçtiğimiz yıl sanırım kullanıcı sözleşmesini değiştirdi ve insanlar dediler ki hayır, biz artık bunu kullanmamalıyız, biz başka uygulamalara geçmeliyiz. Ama kısa süre sonra insanlar o uygulamaya geri dönmek zorunda kaldılar. Sebebi basit. Çünkü herkes onu kullanıyor ve diğerlerinde biz şunda buluşalım diye bir şey yapamadıkları için herkes geri o mesajlaşma uygulamasına geri döndü. Şimdi size sormak istiyorum, ezberinizde şu an kaç telefon numarası var? Bir düşünün, yıllar önce onlarca numara bizim ezberimizdeydi. Şimdi hepsi telefon rehberimize kayıtlı ve düşünmüyoruz çünkü düşünmeye gerek yok. Bizim cep telefonlarımız bilgisayarımıza taktığımız bir harcı bellek gibi her şeyi bize sunuyor. Harcı belleğimin içinde ne var mesela benim? Geçmişte çektiğim fotoğraflar, anılarım, videolarım, seslerim. Yani hatırlamak istediğim her şey orada. Artık bizim hatırlamak istediğimiz her şey telefonumuzda. O yüzden bir maçın en güzel anını ya da çocuğumuzun ilk doğum gününü pasta üflediği anı izlemek yerine, kendi hafızamızı atmak yerine telefonumuzun hafızasını atıyoruz. İşte aslında bunun adı da dijital karanlık çağ. Yani bizim bu verilerimizin toplandığı dijital mecralar bir gün çöktüğü zaman, bir gün bulut sistemlerine erişemediğimiz zaman dijital karanlık çağı yaşayabiliriz. İşte yine algoritmalar burada devreye giriyor. Peki algoritmokrasiyi biraz daha örneklerle açıklayalım şimdi. Geçtiğimiz günlerde bir nüfus dairesine gitmem gerekiyordu. Arabaya atladım. Nüfus dairesine doğru yola çıktım. Nüfus dairesine 2 kilometre yol kalmıştı. Ve orada bir tabela vardı. Nüfus dairesi sağda yazıyordu. Ankara'da. Tamam. Tabela sağda diyor. Ben de daha önce o nüfus dairesine gitmiştim. Ve gerçekten sağa dönmüştüm. Ve sağda olduğuna emindim. Sağa gitmem gerekiyordu. Fakat navigasyon bana düz gitmemi söyledi. Navigasyon düz git dedi. Şimdi önümdeki tabela bana sağa dön diyor. Ben de daha önce gitmiştim. Ben de sağdan gidileceğimi biliyorum. Yani gördüğüm ve bildiğim bana sağdan git dedi. Fakat navigasyon düz git dedi. Peki size soruyorum. Siz olsaydınız gördüğünüze ve bildiğinize mi inanırsınız? Yoksa navigasyona mı? Ben gördüğüme ve bildiğime inandım ve nüfus idaresine gitmek için sağa döndüm. Biraz gittikten sonra bir yol çalışması olduğunu gördüm. Yol delik deşikti. Çamurluydu ve oradan geçmek zorunda kaldım. Takır tukur geçtim ve nüfus idaresine zor bela yetiştim. Burada şuna geldik işte. Navigasyon bana nereye gitmem gerektiğini söyledi. Ben onu dinlemedim ve başım belaya girdi. Algoritmalar yarın bize diyecek ki bak, şu şu yemeği yemezsen tam şu yaşta şu gün kalp krizi geçirebilirsin. İnanmayacağız ve gerçekten öyle olacak. Sonra diyecek ki belki de, senin özelliklerine baktım. Senin bütün takımına baktım ki bununla ilgili bir film var. Kazanma Sanatı diye, Moneyball diye. Brad Pitt oynuyor. Futbol takımı diyecek ki ben bu oyuncularla sahaya çıkmayı reddediyorum. Bunlar kötü. Ama algoritma diyecek ki hayır, bu oyuncularla çıkacaksın. Ve algoritmanın sözünü dinlemeyen takım küme düşecek. Sonra algoritmanın sözünü dinleyen takım da oyuncu verilerine göre oyuncuları dizecek sahaya ve şampiyon olacak. Ve artık herkes verileri dinleyecek. Sonrasında verilerimiz diyecek ki şu kişiyle evlenme. Ben sizin bütün verilerinize baktım. Evet, birbirimizi sevmiş olabilirsiniz ama arka plandaki özelliklerinizle anlaşamazsınız ve şu tarihte boşanırsınız. Ki boşananlar olacak belki de ve algoritma ne derse onun sözüne çıkamamış olacağız. Ve finalde de şuraya doğru geliyoruz aslında. Algoritma diyecek ki devlet yönetimlerine, bakın şunu şunu şöyle yapmazsanız batarsınız, yıkılırsınız, savaşa girersiniz. Bazı devletler bunu dinlemeyecek ve dinlemeyen devletler belki de tam algoritmanın tahminine göre sonuçlarla karşılaşacak ve sonrasında ne olacak? Artık bütün devletler belki de demokrasiyle değil algoritmokrasiyle yönetilecekler. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu diye bir kurum var ve bu kurum istatistiklere bakarak devlet politikalarının belirlenmesi konusunda bize yardımcı oluyor. Ve bugün başarıyla çalışan bu kurum aslında baktığınız zaman ülkenin neresinde ne ihtiyaç olduğunu bize söylüyor ve kamu hizmetleri de buna göre şekilleniyor. Evet, çok güzel. Peki büyük veri nasıl olacak? İşte büyük veride de sadece kişilerin istatistiklerine bakarak değil, büyük veriye bakarak alınacak kararlar ve hangi şehirde nereye ne lazım olduğuna istatistikleri yorumlayan kamu çalışanları ya da siyasetçiler değil, algoritmokrasi belki de karar verecek. Çünkü diyecek ki şu şehire şunu yapmıştın, şöyle oldu, buraya bunu yapmıştın, böyle oldu. Ben bu ikisini toplayarak şuraya şunun yapılması gerektiğini düşünüyorum diyecek ve böyle çalışacak. Yani aslında algoritmokrasi, evet, insanların yararına gibi durabilir. Neden? Çünkü insan hatasını en aza indirgeyebilir. Fakat bunun da başka sorunları var işte. Demokrasi gücümüzü elimizden alabilir. Çünkü şu an seçme ve seçilme hakkımız var ve biz kimi istiyorsak, kime oy veriyorsak onun bizi seçmesini, onun bizi yönetmesini istiyoruz. Fakat algoritmokraside insanlar artık seçemeyecekler ve insanlar istedikleri gibi yönetilemeyecekler. Ne, nasıl doğruysa sadece öyle yönetilecekler. Ama burada da yine algoritmistik devreye giriyor. Peki bu algoritmaları kim denetleyecek? Yine baktığınız zaman aslında burada maalesef etik problemlerle karşı karşıya geliyoruz. Çünkü algoritmalar şu an şeffaf değil ve denetlenemiyorlar. Bu yüzden de algoritmokrasi demokrasinin önünde çok büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Devlet yönetimleri açısından, kamu yönetimi açısından, insanlar ilişki yönetimi açısından ve birçok açıdan aslında algoritmalar büyük tehditler barındırabiliyor. Çünkü algoritmaların sahibi o algoritmayı yazanlardır ve algoritmayı yazanlar eğer kötü niyetli bir yazım yaparlarsa maalesef ki insanların seçme haklarını ellerinden alabilirler. Bugün dijital dünyada algoritmokrasi üzerine konuştuk. İnsanların seçme haklarını ellerinden alan bu uygulamaların aslında büyük tehlike barındırdığını kendi üzerinden bir örnekle anlatmaya çalıştım. Yani gördüğüm ve bildiğim yoldan değil, algoritmanın dediği yoldan gitmem gerektiğini bana gösterdi. Şimdi ben navigasyonla giderken bir daha iki sefer böyle bir şey olduğu zaman mecburen navigasyonu dinleyeceğim. İşte bu sebeple bizim algoritmaların şeffaflığını sağlamamız, makine öğrenmesinin şeffaflığını sağlamamız ve kişisel verilerimize daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü kişisel verilerimiz artık bir herkes petrolmüş gibi davranıyor onlara ama aslında kişisel verilerimiz birer aslında bir plütonyumdur. Çünkü plütonyum doğru yerlerde güzel kullanılabilir ama yanlış yerlerde çok tehlikeli olabilir. Dijital dünyayı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bize Twitter ve Facebook'tan TRT Türkiye'nin Sesi radyo hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Algoritmalarıyla dünyayı daha iyi kontrol etmeye çalışırken lütfen kendi kontrolünüzü kaybetmeyin ve kaybetmemek dileğiyle diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.